Ayrım 28.
Eğer Bilbo'yu görmek istiyorsak ben önce Yarma Vadi'ye gideceğim ne olursa olsun. Evet, bence de öyle yapsanız daha iyi olacak dedi Gandalf. Fakat Saruman'a ne yazık. Korkarım onun için başka bir şey yapılamaz. Tamamen kurumuş. Her neyse, ben Ağaç Sakal'ın haklı olduğundan pek emin değilim. Hala ufak tefek de olsa kötülükler yapabileceğine inanıyorum. Ertesi gün yeşil ve hoş bir ülke olduğu halde artık hiçbir insanın yaşamadığı Kuzey Dunland'ın içine girdiler. Eylül ayı altından günler ve gümüşten gecelerle geldi. Onlar da Kuğu Filosu nehrine varıncaya kadar rahat rahat at sürdüler. Ve nehrin aniden aşağıdaki topraklara dökülüverdiği şelalelerin doğusundaki eski geçit yerini buldular. Batıda uzakta bir pus içinde nehrin aralarından dolanıp Grisel'e doğru yollandığı göller ve minik adalar uzanıyordu. Bu kamış ülkesine sayısız kuğu kendisine yuva yapmıştı. Böylece Eregion'u geçtiler ve sonunda güzel bir şafak söktü. Pırıldayan sisin üzerinden titreşerek alçak tepe üzerindeki kamp yerlerinden bakan yolcular, uzakta doğuda güneşin gökyüzünde yüzen bulutlar arasından çıkmış olan üç zirveyi yakaladığını gördüler. Caradhras, Celebdil ve Fanuvdiol, Moria kapılarına yaklaşmışlardı. Burada 7 gün daha oyalandılar çünkü gönülsüzce yapılacak başka bir ayrılık daha gelip çatmıştı. Kısa bir süre sonra Celeborn, Galadriel ve halkı doğuya dönecekler, Kızılboynuz kapısından geçip bulanık dere basamaklarına inerek Gümüş Damarına ve kendi ülkelerine gideceklerdi. Bu batı yollarından gitmişlerdi çünkü Elrond ve Gandalf ile konuşacak çok şeyleri vardı ve burada hala dostlarıyla sohbet ederek oyalanıyorlardı. Genellikle hobbitler çoktan uykuya daldıktan sonra onların yıldızların altında birlikte oturup geçip gitmiş olan çağları, dünyada yaptıkları hizmetleri, mutluluklarını anıyor veya gelecek günler hakkında fikir alışverişinde bulunuyorlardı. Eğer herhangi bir gezgin geçecek olsa çok az şey görür ve duyardı. Ona sadece taş üzerine kazılmış gri suretler, artık insansız kalmış topraklarda kaybolup gitmiş, unutulmuş şeylerin hatıralarını görmüş gibi gelirdi. Çünkü ne kıpırdıyorlar ne de ağızlarıyla konuşuyorlar. Zihinden zihne bakıyorlardı. Sadece parlak gözleri kımıldıyor, düşünceleri bir ileri bir geri giderken içten içe tutuşuyordu. Fakat zamanla her şey söylendi ve yine bir süre için ayrıldılar. Üç yüzüğün geçip gideceği zamana kadar. Lorien'in kayalar ve gölgeler arasında hızla solan gri pelerinli halkı dağlara doğru sürdü atını. Yarma Vadi'ye gidenler tepede oturarak sonunda toplanmakta olan pustan bir şimşek çakıncaya kadar seyrettiler onları. Ondan sonra da başka bir şey göremediler. Frodo, Galadriel'in veda işareti olarak yüzüğünü havaya kaldırdığını biliyordu. Sam dönerek içini çekti. Keşke ben de Lorien'e geri dönseydim. Sonunda bir akşam yüksek avlaklara vardılar. Yolcuları her zaman olduğu gibi onlara da derin Yarma Vadi'nin kıyısına aniden gelivermişler gibi geldi. Uzakta aşağılarında Elrond'un evinin parlayan lambalarını görebiliyorlardı. Aşağı indiler, köprüyü geçtiler ve kapılara vardılar. Elrond'un eve dönmesi şerefine bütün ev ışıkla ve neşeli şarkılarla dolmuştu. Her şeyden önce daha bir şeyler yemeden, yıkanmadan, hatta pelerinlerini bile üzerlerine atmadan hobbitler Bilbo'yu aramaya başladı. Onu bir başına kendi minik odasında buldular. Oda kağıtlarla, kalemlerle, kurşun kalemlerle darmadağınıktı. Fakat Bilbo küçük parlak bir ateşin önünde oturuyordu. Çok yaşlı ama huzur dolu ve uykulu görünüyordu. Onlar içeri girerken gözlerini açarak baktı. ''Bakın hele, bakın hele'' dedi. ''Demek geri döndünüz. Yarın da benim yaş günüm. Sizi gidi akıllı şeyler sizi. Biliyor musunuz 129 yaşında olacağım. Eğer nasip olur da bir yıl daha yaşayabilirsem yaşlı Tuğuk'a yetişeceğim. Onu geçmek isterdim ama göreceğiz bakalım.'' Bilbo'nun doğum günü kutlamalarından sonra 4 hobbit birkaç gün daha Yarma Vadi'de kaldı. Yemek vakitleri hariç zamanın çoğunu odasında geçiren eski dostlarıyla bol bol oturdular. Adeti olduğu üzere hala çok dakikti ve zamanında uyanmayıp yemek vakitlerini kaçırdığı çok enderdi. Ateş başında oturarak yolculukları ve maceraları hakkında hatırladıklarını herkes sırasıyla anlattı. Bilbo ilk başlarda not alıyormuş numarası yapıyordu fakat sık sık uyuyup kaldı. Uyandığı zaman da şöyle diyordu. Ne mükemmel, ne şahane ama nerede kalmıştık? O zaman onlar da öyküye Bilbo'nun uyuklamaya başladığı noktadan devam ediyorlardı. Onu gerçekten harekete geçiren ve dikkatini çeken bölüm Aragorn'un taç giymesi ve düğün merasimi olmuştu sanki. Ben de düğüne davetliydim tabii ki dedi. Üstelik bu düğün için de uzun zamandır bekliyordum. Fakat her nedense iş oraya varınca burada yapacak çok işim olduğunu fark ettim. Sonra toparlanmak da çok büyük dert. Neredeyse 2 hafta geçmişti ki Frodo penceresinden bakınca gecede onun yapmış olduğunu gördü. Örümcek ağları da ak renkli balık ağlarına benziyordu. O zaman aniden gitme ve Bilbo'ya veda etme zamanının geldiğini anladı. Hava insanların hatırladıkları en güzel yazlardan birinden sonra hala sakin ve hoştu. Fakat Ekim gelmişti ve yakında hava bozacak, yeniden yağmur yağmaya, rüzgar esmeye başlayacaktı. Üstelik daha gidecekleri uzun bir yolları vardı. Yine de onu asıl harekete geçiren hava olmamıştı aslında. Şaira geri dönme zamanının geldiğini hissediyordu. Sam de bu fikri paylaşıyordu. Daha bir gece önce şöyle demişti. Evet Bay Frodo, uzaklara gittik, çok şeyler gördük. Yine de buradan daha iyi bir yere rastladığımızı söyleyemem. Burada her şeyden bir parça var. Bilmem anlatabildim mi? Şair'dan, Altın Orman'dan, Gondor'dan, kralların saraylarından, hanlardan, çayırlardan ve dağlardan her şey burada karışmış. Yine de her nasılsa zaman geçirmeden gitmemiz gerektiğini hissediyorum. Babalık için endişeleniyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, her şeyden bir parça varsam deniz hariç diye cevap verdi Frodo. Şimdi de kendi kendine tekrarlıyordu. Deniz hariç. O gün Frodo Elrond ile konuştu ve ertesi sabah ayrılmaları kararlaştırıldı. Gandalf'ın da şöyle demesi onları çok memnun etti. Galiba ben de geleceğim, en azından Bree'ye kadar. Kaymak pürüzünü görmek istiyorum. Akşam veda etmek için Bilbo'nun yanına gittiler. Eh, gitmeniz gerekiyorsa gitmeniz gerekiyordur dedi. Üzgünüm, sizi özleyeceğim. Sizin buralarda olduğunuzu bilmek çok hoştu ama çok uykucu olmaya başladım. Sonra Frodo'ya Mithril zırhı ile Sting'i verdi. Zaten vermiş olduğunu unutarak. Değişik zamanlarda kendi incecik el yazısıyla yazmış olduğu ve al renkli sırtlarını elfçeden çeviriler BB diye etkilemiş olduğu 3 irfan kitabını da verdi. Sam'e küçük bir kese altın verdi. Hemen hemen Smaug hasatının son damlası dedi. Evet, evlenmeyi düşünüyorsan işine yarayabilirsem. Sam kızardı. Sizlere verebileceğim pek bir şey yok gençler dedi Merry ile Pippin'e, nasihatten başka. Ve bu konuda onlara hatırı sayılır bir örnek verdikten sonra son maddeyi de şair usulü ekledi. Başlarınızı şapkalarınıza sığmayacak kadar büyütmeyin. Fakat bir an önce büyümeyi kesmezseniz şapka ve giysilerinizin çok pahalıya çıkacağını göreceksiniz. Ama madem sen yaşlı tuğku geçmek istiyorsun dedi Pippin, biz neden boğa kükreteni geçmeye çalışmayalım anlayamıyorum. Bilbo güldü ve cebinden inciden ağızlıkları olan ince işlenmiş gümüşlerle tutturulmuş iki güzel pipo çıkarttı. Bunları kullandığınızda beni hatırlayın dedi. Elfler bunu benim için yapmışlardı ama ben artık ot içmiyorum. Sonra aniden başı düşerek kısa bir süre uyukladı. Sonra yeniden uyandığında şöyle dedi. Şimdi nerede kalmıştık? Aa evet, armağan veriyorduk. Dedim de aklıma ne geldi. Alıp götürdüğün yüzüğe ne oldu Frodo? Kaybettim onu Bilbocuğum dedi Frodo. Ondan kurtuldum biliyorsun ya. Ne fena dedi Bilbo. Bir daha görmek isterdim onu. Ama yok, ne yaptım? Zaten bu yüzden gitmişsin öyle değil mi? Ondan kurtulmak için. Fakat kafamı çok karıştırıyor. Bir sürü başka olay da ona karışmış gibi. Aragorn'un işleri, Akdivan, Gondor, Süvariler, Güneyliler ve Füller. Gerçekten de Fül gördün mü Sam? Sonra mağaralar, kuleler, altın ağaçlar ve daha neler neler. Belli ki ben yolculuğumdan biraz fazla düz bir yoldan geri dönmüşüm. Gandalf bana etrafı biraz gösterebilirdi ama o zaman ben geri dönmeden açık arttırma bitmiş ve başıma daha da fazla sorun açılmış olurdu. Her neyse, artık çok geç zaten. Sonra burada oturup olan biteni dinlemenin daha rahat olduğunu düşünüyorum. Ocakbaşı burada çok rahat, yemekler çok güzel ve ne zaman ararsanız etrafta elf buluyorsunuz. Daha ne istenir ki? Yol hiç bitmez uzar gider başladığı kapıdan. Az gittik uz gittik vardık uzağa ama artık başkası devam etsin yola. Başlasın yepyeni bir yolculuk ama ben yorgun bacaklarımla. Döneceğim ışıklı hana dinlenip akşam uykumu almaya. Ve Bilbo son sözleri mırıldanırken başı önüne düştü ve derin derin uyumaya başladı. Akşam odada koyulaştı. Ocak ateşi daha canlı yanmaya başladı. Bilbo'yu uyurken ve seyrettiklerinde yüzünde bir tebessüm olduğunu gördüler. Bir süre sessizlik içinde oturdular. Sonra odada çevresine ve duvarda oynaşan gölgelere bakan Sam yavaşça dedi ki, ''Biz yokken fazla bir şey yazmış olduğunu zannetmiyorum Bay Frodo. Artık bizim hikayemizi yazamaz.'' Bu söz üzerine Bilbo gözlerini açtı sanki duymuş gibi, sonra doğruldu. Görüyorsunuz ya, çok uykucu oldum dedi. Yazacak zaman bulunca sadece şiir yazmaktan hoşlanıyorum. Sevgili Frodo'cuğum, acaba diyordum gitmeden önce biraz ortalığı toplamak ister miydin? Bütün notlarımı ve kağıtlarımı topla, günlüğümü de, hepsini yanına al eğer istersen. Görüyorsun ya, bir seçim yapıp yazacaklarımı ayarlayacak pek vaktim olmadı. Sam de sana yardım etsin, işleri yoluna sokunca geri gel, ben bir kontrol edeyim. Çok denkitçi olmam. ''Tabii yaparım bunu'' dedi Frodo. ''Kısa süre sonra da geri gelirim mutlaka. Artık tehlike yok. Şimdi gerçek bir kral var. Kısa süre sonra yolları da güzelce düzenleyecektir.'' ''Çok teşekkür ederim dostum'' dedi Bilbo. Bu üstümden büyük bir yük kaldırdı ve bu sözle birlikte yeniden derin bir uykuya daldı. Ertesi gün Gandalf ile Hobbitler dışarısı soğuk olduğundan odasına gidip Bilbo'ya hoşça kal dediler. Sonra da Elrond ile ev halkına veda ettiler. Frodo eşikte dururken Elrond ona iyi yolculuklar diledi ve onu kutsayarak şöyle dedi. Frodo, belki de geri dönmek zorunda kalmayabilirsin. Eğer çok çabuk geri dönmezsen, yılın tam yaprakların düşmeden önce altın olduğu bu zamanı Shire'daki ormanlarda Bilbo'yu ara. Ben de onunla olacağım. Bu sözleri başka kimse duymadı ve Frodo da kendine sakladı. Bölüm 7. Memleket Yolu. Sonunda hobbitlerin yüzü memleketlerine dönmüştü. Artık yeniden şairi görmek için sabırsızlanıyorlardı. Fakat ilk başlarda yavaş gittiler çünkü Frodo'nun içinde bir huzursuzluk vardı. Bruinen geçitlerine geldiklerinde duraksadı, derenin içine girmeye gönülsüz gibiydi. Ve bir süre için gözlerinin onları ve etrafındaki şeyleri görmediğini fark ettiler. Bütün o gün boyunca sessiz kaldı, ekibin altısıydı. ''Isırabın mı var Frodo?'' dedi Gandalf sessizce Frodo'nun yanında at sürerken. ''Evet var'' dedi Frodo. ''Omuzum, yara ağrıyor ve karanlığın hatırası üzerime çok ağır bindi. Bugün tam bir yıl oluyor.'' ''Heyhat, her zaman tam manasıyla iyileştirilemeyen yaralar olmuştur'' dedi Gandalf. ''Korkarım benimki öyle olacak'' dedi Frodo. ''Aslında geriye dönüş diye bir şey yok. Shire'a varsam bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü ben aynı olmayacağım. Bir bıçak, zehirli bir iğne, bir diş ve uzun bir yükle yaralandım ben. Huzuru nerede bulacağım?'' Gandalf cevap vermedi. Ertesi günün sonunda ıstırap ve huzursuzluk geçti. Frodo yeniden neşelendi. Bir gün öncesinin siyahlığını hiç hatırlamıyormuşçasına neşeliydi. Bu olaydan sonra yolculukları güzel devam etti. Günler çabuk geçiyordu. Çünkü hayvanlarını rahat rahat sürüyorlar ve güz güneşiyle sararan ve kızaran yapraklarıyla o güzel ormanlık alanlarda oyalanıyorlardı. Sonunda fırtına tepesine vardılar. Akşam yaklaşmaya başlamıştı ve tepenin gölgesi yol üzerine kopkoyu düşüyordu. O zaman Frodo onlara acele etmeleri için yalvardı. Ne olursa olsun tepeye doğru bakmıyordu. Gölgesinin içinden başı önüne eğik, pelerinine sıkı sıkı sarılmış bir halde geçti. O gece hava değişti. Batıdan yağmur yüklü bir rüzgar esti. Rüzgar gürültüyle ve serin serin esti. Sarı yapraklar havada kuşlar gibi döndüler. Tokay ormanına vardıklarında dalların hemen hemen çıplaklaşmış olduğunu gördüler. Kalın bir yağmur perdesi Bree tepesini gözlerden saklıyordu. Yani böylece Ekim ayının sonlarına doğru fırtınalı ve ıslak bir akşamın sonuna yaklaşırken beş yolcu yukarı tırmanan yolu çıkarak Bree'nin güney kapısına vardılar. Kapı sıkı sıkı kapanmış, kilitlenmişti. Yağmur yüzlerine gözlerine geliyor, kararan gökyüzünde bulutlar aceleyle geçiyordu. İçleri biraz sıkıldı çünkü daha iyi bir karşılama bekliyorlardı. Birçok kez bağırdıktan sonra sonunda kapıcı dışarı çıkınca elinde koca bir sopa tuttuğunu gördüler. Kapıcı onlara korku ve kuşkuyla baktı fakat Gandalf'ı ve yol arkadaşlarının da hobbitler olduğunu görünce garip kılık kıyafetlerine rağmen yüzü aydınlandı ve onları buyur etti. ''Girin içeri'' dedi kapının kilidini açarak. ''Burada bu soğuk, ıslak ve acımasız havada havadis duymak için bekleyecek değiliz. Yaşlı arpa sizi Midilli'de içtenlikle karşılayacaktır. Orada lazım gelen her şeyi de duyarsınız.'' ''Ve orada bizim anlatacaklarımızı hatta fazlasını da duymak mümkün.'' diye güldü Gandalf. ''Harry nasıl?'' Kapıcı kaşlarını çarptı. ''Gitti'' dedi. ''Fakat arpa dama sorarsan daha iyi o. İyi akşamlar.'' ''Sana da iyi akşamlar.'' diyerek içeri geçtiler. Sonra yol kenarında çitin yanına uzun ve alçak bir baraka inşa edilmiş olduğunu gördüler. İçeriden birkaç adam çıkmış, parmaklıkların üzerinden onlara bakıyordu. Bill Eyrelt'in evine vardıklarında buradaki çitin parçalanmış ve darmadağınık olduğunu, pencerelerinde kalasların çakılmış olduğunu gördüler. ''Onu o elmayla öldürmüş müsündür acaba Sam?'' dedi Pippin. ''Ben senin kadar ümitli değilim Bay Pippin'' dedi Sam. ''Ama o zavallı Midilli'ye ne oldu merak ediyorum. Hep aklımdaydı, etrafa kurtlar uluyordu falan, yazık.'' Sonunda sıçrayan Midilli'ye varlar. Burası en azından dıştan bakınca değişmiş görünmüyordu. Alt pencerelerde kırmızı perdelerin ardından ışıklar sızıyordu. Zili çaldılar. Nob kapıya gelerek kapıyı azıcık araladı ve aralıktan dışarı baktı. Lambanın altında duranları görünce hayretle bir çığlık attı. ''Bu kaymak pürüzü usta!'' diye bağırdı. ''Geri geldiler.'' ''Sahiden mi? Ben onlara sorarım.'' diye geldi kaymak pürüzünün sesi ve içeriden fırlarcasına geldi. Elinde bir sopa vardı. Fakat onların kim olduğunu görünce hemen durdu. Yüzünün asıklığı yerini bir hayrete ve memnuniyete bıraktı. ''Nob, seni su katılmamış ahmak seni!'' diye bağırdı. ''Eski dostlarımıza adıyla haber veremez miydin? Böyle zamanlarda beni öyle korkutup durma. Âlâ, âlâ, iyi de nereden çıktınız siz? Bir daha içinizden birini göreceğimi hiç tahmin etmiyordum. Gerçekten öyle. Etrafınızda o kara adamlar, yanınıza yol gezerle yaban ellere gittiydiniz. Ama sizi gördüğüme çok sevindim. En az Gandalf'ı gördüğüme sevindiğim kadar. Girin içeri, girin. Eski odalarınızda mı kalacaksınız? Odalar boş. Aslında bugünlerde odaların çoğu boş olduğunu sizden saklamama gerek yok. Zaten siz de göreceksiniz. Bakalım akşam yemeği için en kısa zamanda neler yapabilirim. Fakat şu anda elimde pek bir şey yok. Hey Nob, Kaan arabası seni. Bob'a haber ver. Ama bak yine unuttum, Bob gittiydi. Artık hava kararınca ailesinin yanına gidiyor. Neyse, konukların midillilerini ahırlara götür. Nob, herhalde sen kendi atını ahıra kendin götürmek istersin Gandalf. Nefis bir hayvan. Onu ilk gördüğümde de söylemiştim ya. Evet, girin hadi, rahatınıza bakın. Bay Kaymak Pürüzü en azından konuşma alışkanlıklarını değiştirmemişti ve hala eski nefes nefese telaşı içindeydi. Gerçi etrafta pek kimse de yoktu. Her yan sakindi. Büyük salondan ancak 2-3 kişinin alçak sesli mırıltısı duyuluyordu. Yakıp taşıdığı iki mumun ışığında daha yakından bakınca hancının yüzünün oldukça kırışmış ve endişeyle yıpranmış olduğu çıktı ortaya. Onları koridordan geçirerek bir yıldan uzun bir süre önce o garip gecede oturdukları salona götürdü. Onlar da biraz endişe içinde izlediler onu. Çünkü belli ki Kaymak Pürüzü bazı sorunları örtbas etmek için soğukkanlı davranmaya çalışıyordu. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. Yine de hiçbir şey söylemeden beklediler. Tahmin ettikleri gibi akşam yemeğinden sonra Bay Kaymak Pürüzü salona gelerek yemeği beğenip beğenmediklerini sordu. Gerçekten beğenmişlerdi. En azından sıçrayan midillinin birasında ve yiyeceklerinde bir değişiklik yoktu. Şimdi sizi bu gece büyük salona davet edecek kadar cesur değilim dedi Kaymak Pürüzü. Yorgunsunuzdur zaten, bu akşam orada pek kimse de yok. Ama yatmadan önce bir yarım saatinizi bana ayırabilirseniz sizinle konuşmayı gerçekten çok arzu ederim. Eskisi gibi. Biz de bunu yapmak istiyorduk zaten dedi Gandalf. Yorgun değiliz, kendimizi pek yormadan yol aldık. Islanmış, üşümüş ve acıkmıştık ama sen onlara derman oldun zaten. Haydi gel otur, bir de pipo otun varsa sana duacı oluruz. Başka bir şey istemiş olsaydınız daha memnun olurdum dedi Kaymak Pürüzü. Ottan elimizde pek kalmadı, öyle olunca kendi yetiştirdiklerimizle idare etmeye başladık ama o da yeterli değil. Bugünlerde şairden hiç gelmiyor ama elimden geleni yaparım. Geri geldiğinde onlara bir iki gün yetecek kadar kesilmemiş bir tutam yaprak getirdi. Güney dingil dedi, elimizdeki en iyi yaprak ama hep dediğim gibi güney topraklarınkiyle kabili kıyas değil. Gerçi bilirsiniz her konuda Bri'yi tercih ederim ama. Onu odun ateşinin yakınındaki büyük bir koltuğa oturttular. Gandalf ocak başının diğer tarafına. Hobbitler de aralarındaki taburelere oturdu ve yarım saat boyunca birçok kez konuşarak Bay Kaymak Pürüzü'nü duymak veya vermek istediği haberlerin alışverişinde bulundular. Anlattıkları şeylerin çoğu ev sahiplerini ya hayran bırakıyor ya da dehşete düşürüyordu ve tahayyül dahi edemeyeceği şeylerdi. Bay Kaymak Pürüzü'nün kendi kulaklarına inanmadığının bir göstergesi olarak söylediği "Haydi canımlardan" başka pek bir eleştiri alamadılar ağzından. Haydi canım Bay Baggins, yoksa Bay Tepedibi mi desem? Öyle kafam karıştı ki. Hadi canım, efendi Gandalf. Yok canım, kim bu zamanlarda böyle şeylerin olacağını düşünürdü? Fakat kendi öyküsüne gelince epey konuştu. Olanlar hiç iyi değildi diyordu. İş ise böyle böyle değil, bal gibi kötüydü. Artık kimse dışarıdan Bri'ye gelmiyor dedi. Buralı halk da genellikle evinde kalıyor ve kapılarını sürgülüyor. Her şey sizin de hatırlayacağınız gibi geçen sene yeşil yoldan gelmeye başlayan o yeni gelenlerden, o serserilerden kaynaklanıyor. Üstelik sonradan daha çok gelen oldu. Kimisi beladan kaçan fukara kişilerdi ama çoğu hırsızlık ve yaramazlıkla dolu adamlardı. Sonra tam burada Bri'yle bir sürü huzursuzluk oldu. Ne diyorsunuz? Hakiki bir çarpışma yaşandı. Ölenler oldu, öldürülenler. İnanır mısınız bilmem. İnanırım dedi Gandalf. Kaç kişi? 2-3 tane dedi Kaymak Pürüzü. Hem büyük hem de küçük halkı kastederek. Zavallı hasır funda yak parmağı ve küreklik elma böce vardı. Sonra tepeden Tom Sivridiken, sonra yukarı mahalleden Willibank ve Staddle'daki tepli diplerinden biri. Hepsi iyi kişilerdi. Yoklukları hissediliyor. Batı kapısında duran Harry keçi yaprağı ile o Bill Eyrelti yabancılardan yana çıktılar ve onlarla birlikte gittiler. Bana soracak olursanız onları içeri alanlar da onlardı. Yani dövüşün olduğu gece demek istiyorum. Bu da onlara kapıyı gösterip dışarı attıktan sonra oldu. Yıl bitmeden önce yani. Kavgada da yeni yılın başlarında olmuştu o yoğun kar yağışından sonra. Artık haydut oldular ve dışarıda yaşıyorlar. Baş tokayın ardındaki ormanlarda, kuzeyde, uzakta, ıssız topraklarda gizleniyorlar. O eski zamanlara ait kötü hikayelere benziyor biraz bence. Yollar artık güvenli değil. Kimse uzaklaşmıyor. Millet erkenden kapılarını kilitliyor. Geceleri bütün çalı çit boyunca nöbetçiler ve kapılara da bir sürü adam koymamız lazım. Bizi kimse rahatsız etmedi dedi Pippin. Biz hem yavaş yavaş geldik hem de hiç dikkat etmedik. Bütün belayı arkamızda bıraktığımızı zannediyorduk. Bırakmadınız efendi, durum çok daha acı dedi Kaymak Pürüzü. Ama size bulaşmamış olmalarına şaşırmamak lazım. Onlar kılıçları, miğferleri, kalkanları falan olan silahlı kimselere saldırmıyor. Bu onların bir kere daha düşünmesine neden olur. İşin doğrusu ben bile sizi gördüğümde biraz çekindim. O zaman hobbitler insanların onlara hayretle bakmalarının nedeninin sadece dönmüş olmalarına şaşırmaları değil, daha çok üzerlerindeki kılık olduğunu fark ettiler birdenbire. Onlar savaşa iyi tertip edilmiş ordularla birlikte at sürmeye o kadar alışmışlardı ki tüniklerin altından çıkan parlak zırhların, Gondor ve yurt miğferlerinin kalkanlardaki zarif nişanların kendi memleketlerinde çok yabancı duracağı akıllarından çıkmıştı. Sonra Gandalf da artık büyük gri atına biniyor, mavi ve gümüşlü bir pelerinin altında beyazlar giyiyor ve yanında da uzun kılıcı Glamdring'i taşıyordu. Gandalf güldü. İyi iyi dedi. Eğer sadece beşimizden korkuyorlarsa yolculuklarımız sırasında daha kötü düşmanlarla karşılaştık demektir. Ama en azından biz burada olduğumuz sürece bu gece bizi rahat bırakırlar. Bu ne kadar sürecek dedi Kaymak Pürüzü. Sizi biraz buralarda görmekten memnun olacağımızı saklamam. Görüyorsunuz ya öylesi belalara alıştık artık. Kolcular da gitmiş. Milletin bana söylediğine göre sanırım şimdiye kadar onların bize yaptığı iyiliği tam olarak anlayamamışız. Çünkü etrafta hırsızlardan da kötüleri vardı. Geçen kış kurtlar çitlerin dışında uluyup durdular. Sonra ormanda kara suretler düşününce insanın kanını donduran korkunç şeyler vardı. Anlayacağını son derece rahatsız bir yıl vardı. Sanırım öyleymiş dedi Gandalf. Bugünlerde hemen hemen bütün ülkeler huzursuz oldu, çok huzursuz. Fakat neşelen Arpadan, büyük belaların kıyısındaydınız. Daha fazla batmamış olmanıza sevindim. Fakat daha iyi günler geliyor. Belki de hatırladığınızdan da iyi. Kolcular geri döndü. Onlarla birlikte geldik ve artık yine bir kral var Arpadan. Kısa bir süre sonra bu tarafları da düşünmeye başlayacak. O zaman yeşil yol yeniden açılacak ve haberciler kuzeye gelecek. Gelişler gidişler olacak ve kötü şeyler ıssız topraklardan sürülecek. Aslında ıssız topraklar zamanla ıssız olmaktan çıkacak ve bir zamanlar vahşi yaşamın hüküm sürdüğü yerde insanlar ve tarlalar olacak. Bay Kaymak Pürüzü başını salladı. Yollarda birkaç doğru dürüst saygın kişi olacaksa hiç fena olmaz dedi ama artık serseriler ya da canavar ruhlu insanlar istemiyoruz. Sonra ne Bree'de ne Bree çevresinde yabancı istiyoruz. Kendi halimizde olmak istiyoruz. Bir sürü yabancının oraya kamp kurmasını, buraya yerleşmesini, kırlıkları harap etmesini istemem. Kendi halinize bırakılacaksınız Arpadam dedi Gandalf. İhsan ile Grisel arasında veya Brandy Badesi'nin kıyı boyusunda atla Bree'den günlerce mesafe uzakta yeni ülkeler için yeterince yer var. Sonra eskiden kuzeyde buradan 100 milden daha uzakta yeşil yolun diğer ucunda yaşayan çok kişi vardı. Kuzey yaylalarda veya Evendim Gölü kıyısında. Ta orada ölü adamlar hendeğinde mi dedi Kaymak Pürüzü daha da kuşku duyarak. Orası için hayaletli topraklar derler. Haydutlardan başka kimse gitmez oraya. Kolcular gidiyor dedi Gandalf. Ölü adamlar hendeği diyorsun. Evet uzun zamandır öyle deniyor oralara. Ama onun esas ismi Arpadam. Fornost Arrain. Yani kralların kuzey kabridir. Ve kral bir gün oraya gelecek. O zaman kibar halkın oraya yolculuk ettiğini göreceksiniz. Eh bu daha ümit verici geliyor kulağa itiraf etmeliyim dedi Kaymak Pürüzü. Bu işler için de hayırlı olur kuşkusuz. Bree'yi rahat bırakırsın da. Bırakacak dedi Gandalf. Burayı iyi tanıyor ve çok seviyor.